Ayrım 15. Kartal Kondu, Jack Higgins, sayfa 197. 8. Bölüm. Birmingham'da soğuk bir rüzgar kenti etkisi altına almıştı. Rüzgarla yağan yağmur Ben Garvald'ın Salt Lee'deki garaj üzerindeki dairesinin camlarına vuruyordu. İpekli sabahlığı, boynundaki fuları, dikkatle taranmış koyu renk kıvırcık saçlarıyla kendini çevresine zorla kabul ettiren tiplerdendi. Kırık burnu da bir garip ihtişam veriyordu ona. Daha dikkatle incelendiği zaman sonuç pek de övünç verici olmuyordu. O kaba yüzünde düzensiz yaşamanın izleri hemen dikkati çekiyordu. Fakat bu sabah Garvald'ın yüzünde bir başka özellik daha göze çarpıyordu. O da dünyanın gidişinden duyduğu sıkıntının, üzüntünün belirtileriydi. Bir görevinin gereği uğrak yeri olan aslında kibar görünüşlü bir sokakta, büyüyecek bir evde gizli işletilen kumarhaneyi gece 11.30'da Birmingham polisi baskın yapmıştı. Hani Garvald tutuklanma tehlikesiyle karşılaşmış da değildi. Baştaki adama bunun için para veriliyordu. Asıl önemli ve üzücü olanı kumar masalarındaki 3500 pound'a polisin el koymasıydı. Mutfağın kapısı hızla açıldı ve 17-18 yaşlarında bir genç kız içeri girdi. Sırtında pembe dantelden bir sabahlık vardı. Oksijenle sarıya boyanmış saçları darmadağınıktı. Yüzü de çilliydi, gözleri ağlamaktan şişmiş kızarmıştı. Alçak bir sesle "size başka bir şey verebilir miyim Bay Garvald?" diye sordu.
"Ne verirsen ver, iyi be. Bunca zamandır bir şey vermek zahmetine katlanmadığına göre şimdi böyle bir teklifte bulunman pek iyi bir işaret."
Garvald başını arkaya çevirmeden konuşuyordu. Az önce aşağıdaki avluya girmiş olan motosikletli bir yabancı dikkatini çekmişti. Gece Garvald'ın isteklerinin bazılarını yerine getirmemiş olan kız yaşlı gözlerle ağlamaklı bir sesle "çok üzgünüm Bay Garvald" dedi. Aşağıdaki adam motosikletten inmiş ve gözden kaybolmuştu. Garvald kıza döndü.
"Hadi paçavralarını geçir sırtına ve defol buradan."
Kız korkudan ölecek gibi olmuştu. Tir tir titreyerek dehşet içinde adamın yüzüne baka kaldı. Garvald birdenbire güçlülük duygusunun damarlarına yayıldığını, tüm benliğini kapladığını hissetti. Kızı saçlarından yakalayıp sert bir tavırla başını kendine çekti.
"Sana ne söylenirse onu yapmayı da öğrenmeye bak, anlaşıldı mı?"
Kız oradan kaçarken dış kapı açıldı ve Ben'in küçük kardeşi Reuben Garvald içeri girdi. Ufak tefek, hasta görünüşlü, çarpık çurpuk bir adamdı. Fakat solgun yüzündeki kara gözleri durmadan dönüyor, hiçbir şeyi kaçırmıyordu. Kız yatak odasına kaçarken küçük Garvald da tiksinti içinde bakışlarıyla onu izledi.
"Keşke bunu yapmasaydım ben. Böyle pis bir çirkef karıyla düşüp kalkman doğru değil. Mikrop falan da alabilirsin hani." "Penisilin ne güne duruyor?" dedi Garvald. "Her neyse, sen ne istiyorsun?"
"Bir herif gelmiş, seni görmek istiyor. Az önce motosikletle geldi."
"Farkındayım, benden ne istiyormuş?"
"Söylemedi, Hacı Han'ın birine benziyor."
Reuben cebinden yarısı koparılmış 5 poundluk bir banknot çıkardı.
"Sana bunu verecekmişim. Eğer kendisiyle görüşmeyi kabul edersen paranın öbür yarısını da verecekmiş."
Garvald içinden gelerek kahkahalarla güldü. Yırtık parayı kardeşinin elinden çekip aldı.
"Bu hoşuma gitti. Evet, gerçekten beğendim bu numarayı."
Garvald parayı pencereye tuttu. "Üstelik sağlam paraya da benziyor. Acaba başka parası var mı dersin Reuben? Görelim bakalım." Reuben dışarı çıkınca Garvald da neşeli bir tavırla büfenin önüne gitti. Kendine bir bardak viski doldurdu. Belki de bu sabah hiç de tahmin ettiği gibi sıkıntılı geçmeyecekti. Aksine çok eğlenceli bir gün de olabilirdi. Garvald pencerenin önündeki koltuğa yerleşti. Kapı açıldı, Reuben Devlin'i içeri aldı. Adam tepeden tırnağa sırılsıklam olmuştu. Başındaki kasketi çıkardı, porselen bir vazoya suyunu sıktı. "Şu hale bakın."
"Garvald, pekala anlaşıldı, ıslanmışsın işte" dedi. "Adın nedir?"
"Devlin, adım Murphy, Bay Garvald" dedi.
"Allah aşkına çıkar şu yağmurluğunu. Güzelim halıyı berbat edeceksin. Gerçek bir ex-minister o. Bugünlerde böyle halı ele geçirebilmek için avuç dolusu para vermek gerek."
Devlin eteklerinden sular sızan yağmurluğunu çıkardı, Reuben'e verdi. O da pek kızmışa benziyordu ama bir şey demeden yağmurluğu pencerenin önündeki sandalyeye astı.
"Garvald, bak cancağızım, benim fazla vaktim yok" dedi. "Derdin neyse söyle."
Devlin ellerini ceketine sürtüp kuruladıktan sonra bir paket sigara çıkardı.
Duyduğuma göre siz nakliye işlerinde çalışıyormuşsunuz dedi. Tabii başka işleriniz de varmış.
Kim söyledi bunu?
Sağdan soldan duydum.
Sonra?
Bir kamyona ihtiyacım var. 3 tonluk bir Bedford kamyon istiyorum. Ordu tipi olsun.
Garvold hala gülümsüyordu ama bir yandan da Devlin'i dikkatli dikkatli süzüyordu.
Hepsi bu kadar mı?
Hayır, bir de cip istiyorum. Bir kompresör ve püskürtme aygıtı, birkaç galon da haki yeşili boya gerekli. 2 taşıt aracının da trafik belgesi olmalı.
Garvold kahkahalarla güldü.
Kuzum, sen ne yapmak istiyorsun? Yoksa kendi kendine ikinci cephe mi açacaksın?
Devlin iç cebinden büyük bir zarf çıkarıp uzattı. Bu zarfta 500 İngiliz papeli var. Onun için senin vaktini boşuna harcatmadığımı bilesin.
Garvold kardeşine bakıp başını sallayınca Ruben zarfı aldı, içindeki parayı saydı.
Adam haklı Ben, gıcır gıcır yeni para üstelik.
Ruben parayı ağabeysine verdi. Garvold parayı şöyle bir tarttı, sonra önündeki sehpaya bıraktı, arkasına yaslandı.
Pekala öyleyse konuşalım, sen kimin hesabına çalışıyorsun?
Devlin kendi hesabıma diye cevap verdi.
Garvold bu sözlere hiç inanmadı ve bunu da belli etti. Fakat bu mesele üzerinde tartışmaya girmedi.
Bu kadar büyük hazırlığa giriştiğine göre herhalde önemli bir iş tutuyor olmalısın. Belki biraz yardıma da ihtiyacım vardır.
Neye ihtiyacım olduğunu size açıkladım Bay Garvold. 3 tonluk bir Bedford kamyonu, bir cip, bir kompresör ve birkaç galon haki yeşili boya. Eğer bana yardım edemeyeceğinizi düşünüyorsanız ben de başımın çaresine bakarım.
Ruben öfkeyle, sen kendini ne sanıyorsun dedi. Buraya gelmek başka şey. Çıkıp gitmek ise her zaman pek kolay olmayabilir.
Devlin'in yüzü solmuştu. Dönüp Ruben'e bakarken mavi gözleri uzakta bir noktaya takılmış gibi soğuk ve boştu.
Yok canım, sahi mi?
Devlin uzanıp para tomarını almak istedi. Sol eli de cebinde, Walter tabancanın kabzasındaydı.
Garvold birden hızla elini masaya, paraların üzerine koydu. Yumuşak bir sesle, ''Bu iş sana pahalıya mal olacak.'' dedi.
''Şöyle güzel, yuvarlacık bir rakam. Örneğin 2000 papel diyelim.''
Gözlerini Devlin'e dikmiş, meydan okuyan bakışlarla onu süzüyordu. Uzunca bir sessizlikten sonra Devlin gülümsedi.
''Bahse girerim ki gençliğinde sol elin pek ağırmış.'' dedi.
Garvold yumruğunu sıktı. ''Şimdi de öyle ahbap.''
''Devlin pekala.'' dedi. ''Ordunun teneke kutularıyla 50 galon petrol bulun, parayı vereyim.''
Garvold elini uzattı.
''Anlaştık. Şimdi bunun şerefine içki içelim. Sen neyi seversin?''
''Eğer varsa İrlanda malı olsun. Boş mili tercih ederim.''
''Ben de içkinin her türlüsü bulunur ahbap.''
Garvold parmaklarını şıklattı.
''Ruben, dostumuza boş mil getirmeyecek misin?''
Ruben duraladı. Yüzü öfkeden kasılmıştı. Garvold alçak ve ürkütücü bir sesle mırıldandı.
''Boş mil dedim Ruben.''
Garvold'un kardeşi büfenin önüne gitti, kapısını açtı. Alt raflar içki şişeleriyle doluydu.
''Devlin, bakıyorum sen yükünü tutmuşsun.'' dedi. ''Başka çarem yok.''
Garvold sehpanın üzerindeki kutudan bir puro aldı.
''Malın Birmingham mı yoksa başka bir yere mi teslim edilmesini istiyorsun?''
''A1 üzerinde, Peterborough yakınlarında bir yere bırakabilirsiniz.''
Ruben Devlin'e içkisini uzattı.
''Haspam, kolay kolay yerde beğenemiyor.'' dedi.
Garvold atıldı.
''Yo, bu bizim için mesele değil. Sen Norman Cross'u biliyor musun?
A1 üzerinde Peterborough'dan 5 mil uzaktadır. Yolun biraz ilerisinde Fogarty adında bir garaj var. Şu sırada o garaj kapalı.''
''Devlin, kolayca bulurum.'' dedi.
''Malı ne zaman teslim almak istiyorsun?''
''Ayın 28'i Perşembe ve 29'u Cuma günü almak isterim. Kamyonu, kompresörü ve tenekeleri 1. gece, cipi de 2. gece almalıyım.''
Garvold hafifçe kaşlarını çattı.
''Yani bu işi tek başına mı yürüteceksin?''
''Elbette.''
''Peki teslim saati için bir diyeceğin var mı?''
''Karanlık bastıktan sonra malı getirin. Saat 9-9.30 sularında.''
''Parayı nasıl alacağız?''
''Bu 500 papel sizde kalsın. Kamyonu aldığım zaman 7 tane 50'lik sayarım. Cip için de aynı miktarı vereceğim. 2 araç için de fatura isterim.''
''Garvold, bu kolay.'' dedi. ''Fakat taşıtların bir amaç ve hedefe ulaşmak için kullanılması şart. O işi bana bırakın.''
Garvold düşünceli başını salladı.
''Ben bu işte bir sakınca görmüyorum.'' dedi. ''Pekala, anlaştık. Bir fırt daha çekmez misin?'' Devlin, hayır teşekkür ederim dedi. Daha başka yerlere de uğrayacağım.
Islak yağmurluğu sırtına geçirdi, çarçabuk düğmelerini ilikledi. Garvold da yerinden kalktı. Dolaba gidip bir şişe Bushmill çıkardı. Kötü bir niyet beslemediğini ispatlamak için şu hediyemi kabul et.
Kötü niyet beslemek aklımın köşesinden bile geçmiyordu ama gene de teşekkürler. Ben de küçük bir karşılık vermek isterim.
Devlin göğüs cebinden 5 poundluk banknotun öbür yarısını çıkardı.
Yanılmıyorsam bu sizindi.
Garvold parayı alıp sırıttı.
Sen de şeytan tüyü var Murphy, bunu biliyor muydun?
Daha önce de aynı şeyi söyleyenler oldu.
Neyse, ayın 28'inde Norman Cross'ta görüşeceğiz. Onu kapıya kadar geçir Ruben, kabalık etme sakın.
Ruben asık suratla kapıya doğru yürüdü, kapıyı açıp dışarı çıktı. Devlin de arkasından seyirtti. Fakat Garvold koltuğuna otururken son bir kez de arkasına döndü.
Bir nokta daha var Bay Garvold. Nedir o?
Ben sözümü tutarım.
Bak buna sevindim.
Sen de sözünü tutmaya bak. Devlin artık gülümsemiyordu. Dönüp dışarı çıkmadan önce Garvold'u tepeden tırnağa dikkatli dikkatli süzdü. Garvold ayağa kalktı, dolaba gidip kendine bir bardak viski daha hazırladı. Sonra pencerenin önüne gitti, aşağıdaki avluyu seyre koyuldu. Devlin motosikletine bindi, pedala basıp motoru çalıştırdı. Kapı açıldı, Ruben içeri girdi. Kardeşinin öfkesi iyiden iyiye başına sıçramıştı.
''Kuzum sana ne oldu ben? Bir türlü aklım ermiyor. Şu kıçı boklu çizmeleri çamurlu serseriye kapalıverdin.''
Garvold Devlin'in yağmur altında köşeyi kıvrılıp gözden kayboluşunu izledi.
Bu adam iyi bir iş tutmuşa benziyor Ruben, o güzel ve zevkli biri.
İyi ama niye ordu malı taşıt arıyor?
İnsanın aklına bir sürü ihtimal geliyor. Her şey olabilir. Geçen hafta Sairo şehirde olanları biliyorsun. Herifin biri asker kıyafeti giyip bir ordu kamyonetini Nafi deposuna çekmiş ve 30.000 papellik İskoç viskiyi yüklediği gibi tüymüş. Bu kadar içki kara borsada ne para getirir hiç düşündün mü?
Sen bu herifin de böyle bir iş peşinde olduğu kanısındasın öyle mi?
Mutlaka öyle olmalı. Hem işi ne olursa olsun kendisi istese de istemese de ben onunla birlikte çalışacağım.
Garvold şaşkın şaşkın başını salladı.
Biliyor musun herif beni tehdit etti. Biz böyle şeylere gelemeyiz değil mi kardeşim?
Henüz ikindi vakti olmasına rağmen König E gemisini kıyıya doğru götürürken hava kararmaya başlamıştı bile. Uzaklarda kenarları pembe çizgili kalın ve kapkara bulutlar toplanmaya başlamıştı. Harita masasına eğilmiş olan Müller, yakında şiddetli bir fırtına patlak verecek sayın teğmenim dedi. König pencereden dışarıya bir göz attı.
Fırtına patlayıncaya kadar en az bir çeyrek saat vaktimiz var dedi. O zamana kadar biz işimizi bitiririz.
Gök gürlüyordu, gökyüzü kararmıştı. Güvertede karayı görmek için sabırsızlanan mürettebata da garip bir sessizlik çökmüştü.
König onlara hiç kusur bulmuyorum dedi. Sen her yerden sonra burası hiç çekilmez.
Kum şeridinin ötesinde arazi dümdüz ve çoraktı. Sürekli esen rüzgar her şeyi silip süpürüyordu. König uzakta çiftlik eviydi ve iniş pistiyle hangarları görebiliyordu. Rüzgar denizden doğru esiyordu. Koya girerlerken König teknenin hızını kesti.
Dümene sen geç Erik.
Müller dümene geçti. König eski bir kaptan paltosunu sırtına geçirip güverteye çıktı. Küpeştelere yaslandı, bir sigara tüttürdü. İçine garip bir ağırlık çökmüştü. Yolculuk gerçekten pek kötü geçmişti ama bir bakıma dertleri daha yeni başlıyor sayılırdı. Örneğin birlikte çalışacağı kimseler, işte asıl hayat memat meselesi olan buydu. Vaktiyle de böyle durumlarla karşılaşmış ve kötü tecrübeler geçirmişti. Sağanak halinde yağmur başlamıştı. Beton iskeleye yaklaşırlarken kum şeritleri arasındaki dar yolda siyah bir araba belirdi. Müller makineleri durdurttu, pencereden başını uzatıp bağıra bağıra emir vermeye başladı. Tayfalar kıyıya halat atmaya çalışırlarken araba da iskeleye gelip durdu. Steiner ile Ritter Neumann arabadan indi, iskelenin kenarına yürüdü.
Steiner neşe içinde seslendi. ''Merhaba König, demek başardın. Lance Ford'a hoş geldiniz.''
Merdivenlerin yarısına gelmiş olan König öyle şaşırmıştı ki nereye basacağını bilemedi. Dengesini kaybeder gibi oldu, az kalsın denize düşecekti.
''Siz ha sayın albayım ama...''
König birden gülmeye başladı.
Oysa ben de kimin emrinde çalışacağım acaba diye meraktan çatlayacak hale gelmiştim. Desenize boşuna üzülmüşüm. König merdivenlerden indi, Steiner'in ellerine sarıldı. Devlin kasaba yolundan geçip Stadley Arms'ı geçtiği zaman saat 4:30'tu. Köprüye vardığında kiliseden ork sesinin geldiğini duydu. Hava henüz kararmadığı için kilisenin pencerelerinde ışık sızıyordu. Giovanna Grey ona karartma yüzünden akşamları ikindi vakti ayin yapıldığından söz etmişti. Devlin tepeyi tırmanırken kilisenin önünde motoru stop ettirdi. Kızın içeride olduğunu biliyordu. Çünkü Midilli de biraz ilerideki parmaklığa bağlı duruyordu. Hayvan başını yem torbasına sokmuştu. Kilisenin önünde iki araba, bir kamyon ve birkaç bisiklet duruyordu. Devlin kapıyı açtığı zaman Peder Vereker de kürsüden inmek üzereydi. Yanında kırmızı harmaniyelere bürünmüş üç çocuk vardı. Çocuklardan biri elinde kutsal suyla dolu kabı tutuyordu. Peder Vereker kilisede sıraların arasından geçerken kutsal suyu dinleyicilere serpmeye başladı. Devlin de hemen sağındaki sıraya oturdu. İçeride 17-18 kişi ancak vardı. Sir Henry bir kadın ve kadın havacı üniforması giymiş 20 yaşlarında bir genç kız yanında oturuyorlardı. Bu genç kız herhalde Pamela Vereker olsa gerekti. George Wilde da karısıyla birlikte kilisedeydi. Laker Armsby de onların yanında oturuyordu. Beyaz kolalı gömlek ve eski bir siyah elbise giymişti. Molly Pryor kürsünün öbür tarafında annesiyle beraberdi. Annesi orta yaşlı, sevimli görünüşlü, tatlı bir kadındı. Molly yapma çiçeklerle süslü bir hasır şapka giymişti. Şapkanın kenarları genç kızın yüzünü gizliyordu. Molly'nin sırtında da bedenine sıkı sıkı oturan kısa etekli çiçekli bir basma elbise vardı. Paltosunu da gayet düzenli bir şekilde katlayıp tahta sıranın arkalarına asmıştı. Devlin içinden bahse girerim ki kız bu elbiseyi en azından 3 yıldır giyiyor olmalı diye düşündü. Molly birden döndü ve Devlin'i gördü. Gülümsemedi. Sadece 1-2 saniye dikkatli yüzüne baktı, sonra başını çevirdi. Vereker ellerini birleştirmiş duaya başlamıştı. Ayin sırasında Molly göz ucuyla Devlin'i süzmeye devam etti. Diz çöküp dua okumaya sıra geldiği zaman da Molly işi ağırdan almış, elbisesinin eteğini biraz daha yukarı sıvamıştı. Devlin bunu fark edince gülmemek için kendini zor tuttu. Ama bu sırada karşıdan Arthur Seymour'ın öfkeli bakışlarını fark edince kendini toparladı. Ayin sona erdiği zaman Devlin herkesten önce dışarı çıkmaya özellikle dikkat etti. Motosikletinin yanına gelmiş, motoru çalıştırmaya hazırlanıyordu ki birisinin ona seslendiğini duydu. ''Bay Devlin, bir dakika.'' Molly elinde şemsiyesiyle Devlin'e doğru koşarken İrlandalı da dönüp genç kızı bekledi. Molly'nin annesi de 1-2 adım geriden geliyordu. ''Molly, bu telaşınız nedir?'' diye sordu. ''Utandınız mı, yoksa başka bir şey mi var?'' ''Devlin, buraya gelmekle iyi ettiğime inanıyorum.'' dedi. Alacakaranlıkta Molly'nin yüzünün kızarıp kızarmadığını anlamaya imkan yoktu. Zaten genç kızın annesi de yanlarına gelmişti. Molly, annemi tanıştırayım dedi. Anne, bu bey de Bay Devlin. Bayan Pryor, sizin başınızdan geçenleri öğrendik dedi. Eğer bir isteğiniz olursa hemen bize bildirin. Bir erkeğin tek başına yaşaması çok zor. Molly, bize kadar gelip çay içersiniz diye düşündük dedi. Devlin, Arthur Seymour'un az ileride durmuş öfke içinde onlara baktığını fark etmişti. Davetinize teşekkür ederim ama doğrusunu söylemek gerekirse hiçbir yere gidecek durumda değilim. Bayan Pryor elini uzatıp Devlin'e şöyle bir dokundu. ''Aman tanrım, siz sırılsıklam olmuşsunuz. Hemen eve gidip bir sıcak banyo yapın, yoksa hastalanacaksınız.'' Molly de hararetle ''Annem çok haklı'' dedi. ''Hemen onun dediğini yapın.'' Devlin motoru çalıştırdı. ''Tanrı beni bu korkunç kadınlar bölüğünden korusun'' diye mırıldandı ve oradan uzaklaştı. Banyo yapmak imkansızdı. Ocakta suyu ısıtmak çok uzun sürecekti. Taş ocağı odun doldurup yakmayı tasarladı. Ocak iyice yanınca da soyundu, vücudunu havluyla kurulayıp ovuşturdu. Sonra koyu mavi flanel gömlek ve koyu renk yün pantolon giydi. Karnı acıkmıştı ama yiyecek hazırlayacak hali yoktu. Bir bardak aldı, Garvold'un hediye ettiği şişeyi açtı. Kitaplardan birini de alıp ocağın başındaki sandalyeye oturdu. Ayaklarını ateşe uzattı. Aşağı yukarı bir saat kadar sonra ensesinde hafif bir serinlik hissetti. Kapının açıldığını duymamıştı ama kızın eşikte durduğunu biliyordu. Devlin başını arkaya çevirmeden ''Niye geciktin?'' diye sordu.
Çok güzel bir soru. Sana yemek getirebilmek için yağmur altında, ıslak tarlalardan tam 1,5 mil yürüdükten sonra böyle karşılanacağımı hiç ummamıştım.
Molly ocağın başına geldi. Sırtında eski yağmurluğu, ayaklarında lastik çizmeleri vardı. Başına bir eşarp bağlamıştı. Bir elinde de büyüyecek bir sepet tutuyordu.
Etli patatesli börek getirdim ama sen herhalde karnını doyurmuşsundur.
Devlin omurdandı. Lafı uzatma da şu yemeği hemen fırına koy. Elini çabuk tut.
Molly sepeti yere koydu, çizmelerini çıkardı, yağmurluğunun düğmelerini çözdü. Sırtında gene o çiçekli basma elbise vardı. Başındaki eşarbı çıkardı, saçlarını iki yana salladı.
Bak böylesi daha iyi. Sen ne okuyordun?
Devlin kitabı kıza uzattı. Raftery adında kör bir İrlandalı şairin şiirlerini okuyordum. Çok eskiden yaşamış bir şair bu.
Molly ateşin aydınlığında şiirin sayfalarına şöyle bir göz attı. Ama ben bunu okuyamıyorum dedi. Yabancı bir dilde yazılmış.
İrlanda dilinde yazılmış. Kralların dilinde yani.
Devlin kitabı kızın elinden alıp şiirlerden birini okumaya başladı. İşte ilkbahar geldi. Günler uzuyor artık. Bridget bayramında hop yelkenlerin şişecek. Yola çıkmaya kararlı olduğum için adımlarım güçlenecek. Bir kez daha mayo düzlüklerine varıncaya dek sürecek.
Molly aman çok güzel bir şiir dedi. Gerçekten çok güzel.
Genç kız erkeğin yanına yere oturdu. Sırtını sandalyeye dayadı. Sol eli Devlin'in koluna değdi.
Senin geldiğin yer orası mı? Yani şu mayo denilen yer mi?
Devlin sesini titretmemek için büyük çaba harcayarak hayır dedi. Daha kuzeyde benim doğduğum yer. Fakat Rafter'in ana fikrini beğendim.
Liam, bu isim de İrlanda dilinden mi?
Evet hanımefendiciğim.
Ne demeye geliyor?
William yerine geçiyor.
Molly kaşlarını çattı.
Yo, ben Liam'ı tercih ederim. Şey, William pek alışılmış bir isim de.
Devlin kitabı sol elinde tuttu, öbür eliyle de kızı saçlarından kavradı.
Allah'ım peygamber aşkına yardım et bana.
Molly saf saf sordu. Şimdi bu ne demek oluyor?
Demek oluyor ki sevgili kızım, eğer şu böreği fırından çıkarıp tabağa koymazsan sonuçtan ben sorumlu tutulamam.
Molly birdenbire gülmeye başladı. Bir ara başını erkeğin dizine dayadı.
Ah senden çok hoşlandım dedi. Bunu biliyor muydun? Daha seni ilk görüşümde meyhanenin önünde motosiklette otururken sizden hoşlandım beyefendiciğim.
Devlin gözlerini kapatıp inledi. Molly de hemen ayağa fırladı. Eteklerini çekiştirdi ve böreği fırından çıkardı. Devlin kızı tarlalardan geçirip evine götürürken yağmur dinmiş, bulutlar dağılmış, gökyüzü yıldızlarla bezenmişti. Onlar tarlaların arasındaki patikada yürürlerken sert bir rüzgar esmeye başlamıştı. Devlin silahını omzuna asmıştı. Molly de erkeğin sol koluna abanmıştı. Yemekten sonra fazla konuşmamışlardı. Molly Devlin'e biraz daha şiir okutturmuş, kendisi de erkeğin dizine yaslanıp onu dinlemişti. Bu mesele Devlin'in düşündüğünden daha da kötü sonuçlanmıştı. Hiç hesapta olmayan işlerdi bunlar. Devlin'in 3 haftası vardı, hepsi bu kadardı. Üstelik bu süreye 1001 işi sığdırmak zorundaydı, eğlenceye yer yoktu. Çiftliğin önüne varınca kapının yanında durdular.
Şey, çarşamba günü başka bir işin yoksa gelip bizim işlere biraz yardım edebilir misin diye düşünüyordum.
Makinelerden bazılarını kış için depoya kaldırmak gerekiyor da... Bunların bazıları çok ağır. Annemle ben tek başımıza kaldıramayız. Sonra yemeği de bizimle yiyebilirdin.
Böyle bir yardım isteğini geri çevirmek büyük kabalık olacaktı.
Tabii, neden gelmeyeyim?
Molly bir eliyle Devlin'in boynunu tuttu ve erkeği kendine çekip acemice bir telaş içinde hırsla dudaklarından öptü. Genç kız gayet hoş lavantayı andıran bir koku sürünmüştü. Belki de bundan başkasını kullanmaya gücü yetmiyordu. Devlin bu kokuyu yaşadığı sürece unutamayacaktı. Molly Devlin'e iyice yaslanmıştı. Devlin genç kızın kulağına eğildi. Gayet yumuşak bir sesle,
''Sen 17 yaşındasın.'' dedi. ''Oysa ben 35 yaşında bir ihtiyarım. Bunu hiç düşündün mü?''
Molly başını kaldırıp görmeyen gözlerle Devlin'e baktı.
''Ah sen çok sevimlisin.'' dedi. ''Gerçekten çok sevimlisin.''
Alışılagelmiş adi, hatta başka zaman olsa gülünç sayılabilecek bir sözdü bu. Fakat şimdi öyle değildi. Devlin kızı tekrar dudaklarından öptü. Hadi içeri gir.
Molly hiç karşı koymadan içeri girdi. Çiftliğin avlusundan geçerken tavukları ürkütmüştü sadece. Evin öbür yanından bir köpeğin havladığı duyuldu. Bir kapı hızla kapandı. Devlin arkasına dönüp evin yolunu tuttu. Ana yolun üzerindeki son çayıra vardığı zaman yağmur yeniden başlamıştı. Devlin yağmurdan korunmak için başını önüne eğmişti. Birdenbire sağındaki çalılıkla bir hışırtı oldu ve bir karaltı karşısına dikiliverdi. Yağmura rağmen hava fazla bulutlu değildi. Bir ara ay da bulutların arasından sıyrılır gibi olunca Devlin Arthur Seymour'ın karşısında durduğunu gördü.
''Adam sana söyledim.'' diye homurdandı. ''İhtar ettim. Fakat hiç aldırmadın. Şimdi Hanya'yı, Konya'yı anlayacaksın.''
Devlin bir anda boynundaki silahı eline almıştı. Gerçi silah dolu değildi ama bunun önemi yoktu. Devlin silahın tetiğine parmağını değdirip namlusunu adamın çenesine dayadı.
''Şimdi sen dikkatli ol.'' dedi. ''Çünkü bu yörede yabancı bir yaratık gördüğüm zaman onu vurmamı bizzat buranın patronu emretti.''
Seymour geriye çekildi.
''Seni elime geçireceğim, göreceksin. Ah, o iğrenç küçük aşifteye de ne yapacağımı bilirim ben. İkinize de ödeteceğim bunu.''
Seymour döndü, gecenin karanlığında gözden kayboldu. Devlin silahını tekrar omuzuna astı ve yağmur şiddetini arttırdığı için başını daha da öne eğerek evine doğru yürümeye devam etti. Seymour delinin biriydi.
Yok, pek de öyle sayılmazdı. Sadece sorumluluk duygusundan yoksundu.
Devlin onun kuru sıkı tehditlerinden hiç ama hiç korkmamıştı. Birden Molly aklına gelince midesi allak bullak oldu.
''Tanrım!'' diye yumuşak bir sesle mırıldandı. ''Eğer bu herif ona bir kötülük yaparsa her geleği öldürürüm. Mutlaka öldürürüm onu.''
15. ayrımın sonu. Sayfa 212.